Ayrım 40, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell, sayfa 486. Wallander'in aklında düşünceler girdap gibi dönmeye başladı. Dönüp bilgisayarına baktı, aklını mı kaçırıyordu? Mantıklı düşünmek için kendini zorladı. Bilgisayarına baktıkça bir resim belirmeye başladı. Yaşananlar bir bir gözünde canlanıyordu, dehşet vericiydi. Wallander koridora ve Hanson'un odasına koştu. Hemen devriye arabasını ara diye bağırdı. Hanson yerinden fırlayıp ona baktı. Hangi devriye arabasını? Modini Malmö'ye götüren. Neden? Hemen dedim. Hanson telefonu elini uzattı. 2 dakikadan az bir sürede onlara ulaştı. Geri dönüş yolundalar deyip telefonu kapattı. Wallander derin bir nefes verdi. Ama Modini evde bırakmışlar. Wallander midesine yumruk yemiş gibi oldu. Neden öyle yapmışlar? Anlaşılan Modin onlara oradan çalışmaya devam edeceğini söylemiş. Wallander kıpırdamadı. Kalbi çok hızlı atıyordu. Doğruluğuna inanmakta güçlük çekiyordu. Ama başkalarının bilgisayarlarına girebileceği tehlikesinden kendi söz etmişti. Bu gizlice girişler sadece soruşturma malzemesine has değildi. Birisi kolaylıkla diğer dosyalara da girmiş olabilirdi. Mesela onun çöp çatanlık ajansına yolladığı mektup dosyasına. Tabancanı yanına al dedi. Çıkıyoruz. Nereye? Malmö. Wallander kendi silahını ve mermilerini kontrol etti, temizlenmiş ve bu sabah onun için test edilmişti. Wallander durumu yolda açıklamaya çalıştı fakat Hanson kavramakta güçlük çekti. Wallander ondan durmadan Elvira'nın numarasını çevirmesini istedi ama hiç cevap yoktu. Wallander polis sirenini takıp arabayı daha hızlı sürdü. Aklına gelen bütün tanrılara sessizce dua edip Modin'in hayatını bağışlamasını istedi. Ama şimdiden en kötü ihtimalden korkuyordu. Saat 10'u biraz geçe evin önüne vardılar. Işıklar sönüktü. Ev karanlıktı. Arabadan indiler. Wallander Hanson'dan giriş kapısında karanlıkta beklemesini istedi. Sonra silahın emniyet kilidini açtı ve eve giren patikaya adım attı. Ön kapıya varınca durup kulak kabarttı. Ardından zili çaldı. Açan olmadı. Tekrar çaldı. Kapının tokmağını yokladı. Kapı kilitli değildi. Hanson'a onu takip etmesini işaret etti. ''Destek kuvvet çağırmalıyız.'' diye fısıldadı Hanson. ''Zaman yok.'' Wallander yavaşça kapıyı açtı, dinledi. Karanlıkta onları neyin beklediğini bilmiyordu. Işık düğmesinin duvarda kapının sol tarafında olduğunu hatırladı. Bir süre yokladıktan sonra buldu. Işığı açmadan önce yana bir adım atıp çömeldi. Hol boştu. Oturma odasına biraz ışık vurdu. Wallander Elvira'nın koltukta olduğunu görebiliyordu. Wallander'e bakıyordu. Wallander derin bir nefes aldı. Kadın kımıldamıyordu. Wallander onun ölü olduğunu anladı. Hanson'a seslendi. Dikkatli adımlar ata ata oturma odasına girdiler. Elvira boynundan vurulmuştu. Uçuk sarı koltuk kana bulanmıştı. Ardından evi aradılar ama hiçbir şey bulamadılar. Modin gitmişti. Wallander bunun tek bir anlama gelebileceğini biliyordu. Onu evde bekleyen biri vardı. Tarladaki adam yalnız değildi. 39. Bölüm. Wallander ne kadar çabalarsa çabalasın, o geceden çıkmayı nasıl başardığını bir türlü akıl erdiremedi. Herhalde kendisine eşit oranda yönelttiği suçlamalar da öfke yüzünden. Ancak en baskın duygu Modi'nin başına bir şey gelmesinden korkmasıydı. Elvira'nın ölü olduğunu gördüğünde dehşet için hemen Modi'nin de öldürüldüğünü zannetmişti. Fakat evi aramışlardı ve boş olduğunu fark etmişlerdi. Wallander böylece Modi'nin hala hayatta olabileceğini düşünmüştü. Şu ana değin bu vakadaki her şey gizlilik ve sırları saklama üzerineydi. Modin de bu yüzden kaçırılmış olmalıydı. Wallander Höckberg ve Landahl'ın akıbetini kendine hatırlatmak zorunda değildi. Ancak bu aynı durum değildi. O zaman polis neler olacağını bilmiyordu. Artık daha fazlasını bildiklerine göre şimdi Modin'e henüz ne olduğunu bilmeseler de başına gelebilecekleri tahmin edebiliyorlardı. Wallander ayrıca o gece onu harekete geçiren hissin bir kısmının da ihanete uğramışlık olduğunu kabul etmek zorundaydı. Hayat bir kez daha ilişkiler konusunda onu sırtından vurmuştu. Ne acı! Elvira'nın şahsını özlediğini iddia edemezdi. Onun ölümü Wallander'i korkutmuştu. Çöp çatanlık ajansına yazdığı mektuba erişmiş, kandırmak ve manipüle etmek amacıyla ona ulaşmıştı. Wallander ise bu zokayı bir güzel yutmuştu. Sergilenen oyun tam bir şaheserdi. Wallander utancından yerin dibine girebilirdi. İçindeki öfke birçok kaynaktan alevleniyordu. Gel gelelim Hanson ona daha sonradan ne kadar sakin ve aklı başında göründüğünü söyleyecekti. Wallander durumu tarttı, önerdiği eylem planı etkileyici derecede hızlıydı. Wallander en kısa zamanda Üstad'a dönmeliydi. Vakanın kalbi hala orada yatıyordu. Hanson evde kalacak, Malmö polisini harekete geçirip gereken yerlerde onlara bilgi verecekti. Hanson ayrıca bir şey daha yapacaktı. Wallander bu noktada çok ısrarcıydı. Gecenin tam ortası olmasına rağmen Hanson'dan Elvira Lindfeld'in geçmişini öğrenmesini istedi. Onu Angola ile ilişkilendiren bir bağ var mıydı? Malmö'de kimleri tanıyordu? ''Kimdi ki o?'' diye sordu Hanson. ''Modin neden buradaydı? Sen onu nereden tanıyordun?'' Wallander cevap vermeyince Hanson aynı soruyu tekrar sormadı. Sonrasında Wallander ortalıkta yokken sağda solda birilerine soracaktı bunu. Gerçek şu ki Wallander Modin'i ona emanet ettiğine göre kadını tanıyor olmalıydı. Fakat hiç kimse bu gizemli kadın hakkında bir şey bilmiyordu. Sürdürdükleri soruşturmalara rağmen Wallander ile kadının ilişkisi kurcalanmaması gereken bir meseleymiş gibi kalmıştı. Hiç kimse aralarında ne geçtiğini öğrenemedi. Wallander Hanson'un yanından ayrılıp Üstad'a döndü. Bir soru üstüne odaklandı. Modin'e ne olmuştu? Gecenin karanlığında büyük afetin çok yakında olduğunu hissederek ilerledi. Wallander bunu nasıl önleyecekti? Önlenmesi ya da durdurulması için ne lazımdı bilemiyordu. Wallander arabayı son sürat sürdü. Hanson'dan dönüş yolunda olduğunu diğerlerine haber vermesini istemişti. Hanson emniyet müdürü Holgersson'u arayıp uyandırayım mı diye sormuştu. Wallander ise çileden çıkıp ona bağırmıştı. Onu aramasını istemiyordu. Gece 1:30'da Wallander yavaşladı ve emniyetin otoparkına girdi. Ön kapılara doğru koşarken soğuktan titriyordu. Diğerleri onu toplantı odasında bekliyordu. Martinson, Höglund ve Alfredson oradaydı. Nüberg de yolda. Höglund ona kahve uzattı. Wallander anında kahveyi pantolonuna döktü. Ardından işe koyuldu. Modin ortadan kaybolmuştu ve yanında kaldığı kadın cinayete kurban gitmişti. ''Çıkarabileceğimiz ilk sonuç'' dedi Wallander, ''arazide çalıştığımız adam yalnız değil. Durumun böyle olduğunu varsaymak ölümcül bir hataydı. Bunu başından fark etmeliydim.'' Höglund kaçınılmaz soruyu soran kişi oldu. ''Kadın kimdi?'' ''Adı Elvira Lindfeld'di'' dedi Wallander. ''Bir arkadaşımdı.'' ''Modin'in bu gece eve geleceğini nereden biliyordu?'' ''Bu soruyu sonra ele alalım.'' ''Ona inanıyorlar mıydı?'' Wallander ikna edici bir biçimde yalan söylediğini düşünüyordu ama anlayamıyordu. Çöp çatanlık ajansına yolladı mektup ve birisinin gizlice bilgisayarına girip mektubu okuduğuyla ilgili doğruyu söylemesi gerektiğinin farkındaydı. Ancak bunlardan hiç söz etmedi. Bu konuda kendini savunması gerekirse en azından kendine söylemeye çalıştığı şey şuydu. Şimdi elimizdeki en önemli iş Modin'i bulmak. Tam o noktada Nüberg içeri girdi. Kapüşonlu montunun altından pijamasının üstü sarkıyordu. ''Ne oldu?'' dedi Hanson. Malmö'den aradı, aklını kaçırmış gibiydi. Söylediklerinin tek bir kelimesini bile anlamak imkansızdı. ''Otursana'' dedi Wallander, ''uzun bir gece olacak.'' Sonra Höglund da başıyla işaret verdi, o da durumu Nüberg'e özetledi. ''Malmö polisinin olay yeri ekibi yok mu?'' dedi Nüberg. ''Oraya gitmeni istiyorum'' dedi Wallander. ''Herhangi bir şey çıkarsa diye değil. Sadece ne düşündüğünü duymak istiyorum. Fikrine ihtiyacım var.'' Nüberg hiçbir şey demeden başıyla onayladı. Sonra bir tarak çıkarıp seyrelen, darmadağınık saçlarını taramaya başladı. Wallander devam etti. ''Tüm bunlardan çıkarabileceğimiz bir sonuç daha var ve bu da çok basit. Bir şey daha olacak ve o şeyin kökü bir şekilde Üstad'da burada.'' Martinson'a baktı. ''Sanırım hala bir ekip Runner Sturmstork'taki evi gözetliyor olmalı.'' ''Hayır, gözetleme ekibi geri çekildi.'' ''Kimin talimatıyla?'' ''Victor son kaynaklarımızı fuzuli harcadığımızı düşünüyordu.'' ''Ben derhal bir arabanın oraya çekilmesini istiyorum. Appelbergs Caddesi'ndeki nöbeti ben iptal ettim. Belki o da hataydı. Sanırım bundan böyle bir araba da orada istiyorum.'' Martin son odadan çıktı. Wallander anında devriye arabalarının gönderilmesini ayarlayacağını biliyordu. Geri gelmesini konuşmadan beklediler. Höglund hala saçlarını tarayan Nüyberg'e ne yaptığını görmesi için makyaj aynasını uzattı. Fakat Nüyberg ona homurdandı. Martin son döndü. Tamamdır dedi. Aradığımız şey katalizör dedi Wallander. Falk'ın ölümü kadar basit bir şey olabilir. En azından ben böyle görüyorum. O hayatta olduğu sürece her şey kontrol altındaydı. Ama sonra o öldü ve her şeyin açığa çıkma tehdidi doğdu. Höglund elini kaldırdı. Falk'ın doğal sebeplerle öldüğünden kesin emin miyiz? Bence doğal nedenlerden ölmüştür, böyle inanıyorum. Çünkü Falk'ın ölümü beklenmedikti. Sağlığı çok iyiydi. Ancak öldü ve zincirleme tepkime öyle başladı. Falk yaşasaydı Höckberg, Lundberg'i öldürdüğü için yargılanacak ve hapse girecekti. Ne o ne de Landahl öldürülecekti. Landahl gene Falk'ın ayak işlerini yapacaktı. Falk ve ortaklarının ne halt çevirdiğini hiç bilmeyecektik. Yani sırf onun ölümünden dolayı bir şey olacağını, tüm dünyayı etkileyebilecek bir şey olacağını mı biliyoruz dedi Höglund. Ben böyle görüyorum, evet. Eğer daha iyi bir senaryosu olan varsa duymak isterim. Kimse de yoktu. Alfredson evrak çantasını açıp içinden yarısı yırtık, yarısı ikiye katlanmış kopuk kopuk kağıtlar döktü. Bunlar Moody'nin notları dedi. Bir köşede duruyordu. Göz atmaya değer mi dersiniz? Sana ve Martinson'a kalmış dedi Wallander. Neden bahsettiğini ancak siz anlarsınız. Telefon çaldı. Höglund cevap verdi. Ayize'yi Wallander'a uzatırken Hansson arıyor dedi. Komşulardan biri akşam 9:30 sularında lastikleri gıcırdayarak uzaklaşan bir araba duyduğunu iddia ediyor dedi. Ama tek kesin bilgi bu. Hiç kimse bir şey duymamış, görmemiş, silah seslerini bile.
Birden fazla mıymış?
Doktor kadının başından 2 kere vurulduğunu söyledi. 2 kurşun yarası varmış.
Wallander'in midesi bulandı, zorla yutkundu. Orada mısın diye sordu Hanson.
Buradayım, kimse silah sesini duymamış yani. En yakındaki komşular duymamış, en azından şu ana dek sadece onları uyandırabildik.
Orada 2000 başında kim var?
Forsman adında bir polis, daha önce hiç tanışmadığım biri.
Wallander de bu adı duyduğunu hatırlamıyordu. Ne diyor?
Onu anlattıklarımdan tutarlı bir resim çizemediğini, cinayet nedeni göremediğini söylüyor.
Elinden geldiğince oyala onu. Şimdi ona bilgi verecek vaktimiz yok.
Bir şey daha var dedi Hanson. Modin birkaç disket almaya geldiğini söylememiş miydi?
Evet öyle demişti.
Sanırım hangi odada kaldığını anladım ama burada hiç disket yok.
Disketleri yanına almıştır. Ona ait başka bir eşya buldun mu?
Hayır, hiçbir şey.
Evde başka birinin olduğuna dair bir işaret.
Komşulardan biri günün daha erken saatlerinde bir taksinin evin önünde durduğunu söyledi. Bir adam inmiş.
Taksiciyi bulmaya çalış. Önemli olabilir. Forsman da bunun mutlaka önceliğini alsın.
Biliyorsun ki diğer bölgelerdeki polislere karışma yetkim yok.
O zaman kendin yapmak zorundasın. Komşusu bir tarif verdi mi?
Tek söylediği adam yılın bu zamanına göre ince giyinmişti.
Luanda'dan gelen adam diye düşündü Wallander. Adı C ile başlayan. Bu çok önemli diye tekrar etti Wallander.
Taksi muhtemelen feribot terminallerinden ya da Sturup'tan geldi. Elimden geleni yapacağım.
Wallander diğerlerine döndü. Sanırım destek kuvvet geldi dedi. Büyük ihtimalle ta Angola'dan.
Sorduklarımın birine bile cevap almayı başaramadım dedi Martinson. Finans sektörünü hedef alan sabotaj ve terörist gruplarını tarıyordum. Hiç kimsenin onlarla ilgili bilgisi yok sanki.
Sence öyle insanlar burada üstatlı olabilir mi?
Nüyberg tarağı elinden bıraktı ve kınayarak Wallander'a baktı. Wallander ise Nüyberg'in birden çok yaşlı göründüğünü düşündü.
Diğer insanlar da beni böyle mi görüyor acaba?
Uzak Doğu kökenli bir adam, Sandhammaren dışında bir arazide ölü bulunuyor dedi Wallander. Hong Konglu olduğunu iddia ediyordu ama kimliğinin sahte olduğunu biliyoruz. Buralarda böyle şeyler olmaması lazım ama oluyor işte. Artık uzak diye bir şey kalmadı. Şu yeni teknolojiden bir şey anladıysam, o da dünyanın neresinde olursan ol, her an her şeyin merkezinde olmana olanak sağlıyor.
Telefon çaldı. Hanson arıyordu.
Forsman bayağı iyiymiş dedi. İlerleme kaydettik. Taksiyi buldu. Nereden gelmiş? Sturup haklıymışsın. Şoförüyle konuşan oldu mu? Kendisi yanımda, vardiyası çok uzunmuş. Forsman da selam söylüyor bu arada. Galiba geçen bahar bir konferansta tanışmışsınız. Sen de selam söyle öyleyse, dedi Wallander. Şoförle konuşabilir miyim? Adı Stig Lunne, veriyorum. Wallander diğerlerine kağıt kalem uzatmalarını işaret etti. Adama kim olduğunu, neler bilmek istediğini söyledi. Şoförün aksanı o kadar ağır bir Skåne aksanıydı ki Wallander'in bile anlaması neredeyse imkansızdı. Fakat adam çok net cevaplar verdi. Stig Lunne sözü gereksiz yere harcayan insanlardan değildi. Arabaya bindiğinde saat kaçtı?
12.32.
Bunu bu kadar kesin nasıl bilebilirsin?
Bilgisayar.
Önceden rezerve mi edilmişti?
Hayır.
Yani Sturup'ta mıydın? Yolcuyu tarif edebilir misin?
Uzun boylu.
Başka?
Zayıf.
Hepsi bu kadar mı? Dikkatinizi çeken başka bir şey yok mu?
Yanık tenli.
Tamam, o halde bu adam uzun boylu, zayıf ve yanık tenliydi.
Evet.
İsveççe biliyor muydu?
Hayır.
Hangi dili konuşuyordu?
Bilmiyorum. Bana üstünde adres yazan bir kağıt gösterdi.
Wallander iç geçirdi, sabırla devam etti. Adamın üstünde yazlık bir takım elbise olduğuna kanaat getirdi. Taksiciye teşekkür edip aklına bir şey gelirse onlarla temasa geçmesini söyledi. Saat gece 3'tü. Wallander Lunne'nin verdiği tarifi diğerlerine aktardı. Martinson ve Alfredson bir süre önce Modi'nin notlarını okumak üzere odadan çıkmışlardı, geri geldiler.
Modi'nin notlarından bir yere varmak çok zor, dedi Alfredson. Şöyle şeyler yazmış. Tam burnumuzun dibinde duran kahve makinesini bulmalıyız.
Planlı olayı tetikleyecek hareketi kastediyor, dedi Wallander. Bunu konuşmuştuk onunla. Muhtemelen her gün üstünde hiç düşünmeden yaptığımız bir hareket olacak. Doğru düğmeye doğru zamanda basıldığında bir şey harekete geçecek.
Ne düğmesi, dedi Höglund?
İşte tam da onu bulmaya çalışıyoruz.
Konuşmaya devam ettiler. Sabaha karşı 4.30'da Hanson tekrar telefon etti. Wallander bir takım notlar aldı. Ara sıra kısa bir soru sordu. Konuşma yaklaşık 15 dakika sürdü.
Hanson, Elvira Lindfeld'in bir arkadaşını bulmayı başardı, dedi Wallander. Bize ilginç bilgiler sundu.
Görünüşe bakılırsa Lindfeld 70'lerde 2 sene Pakistan'da çalışmış.
Hala Angola'dayı sanıyordum, dedi Martinson.
Peki Pakistan'da ne yapıyormuş, dedi Wallander, notlarını yazdığı zarfın arkasına yakından baktı.
Arkadaşına göre Lindfeld Dünya Bankası'nda çalışıyormuş. Buradan bir bağlantı yakaladık. Ama dahası var. Bu arkadaş ayrıca onun ara sıra garip fikirler beyan ettiğini de söylemiş. Tüm finansal düzenin en baştan yeniden yapılandırılmasını ve bunun yolunun da önce var olan tüm düzenin yerle bir edilmesinden geçtiğini savunuyormuş.
Bu mevzuya karışmış bir grup insan var demek ki, dedi Martinson. Nerede ve kim olduklarını bilmesek de.
Yani biz bir düğme arıyoruz, dedi Nübeck. Bu mudur? Ya da bir anahtar, ya da ışığı yakan bir düğme, ama herhangi bir yerde olabilir.
Aynen.
Uzun lafın kısası, hiçbir şey bilmiyoruz.
Odada ortam gergindi. Wallander arkadaşlarına çaresizliğe yakın bir hisle baktı. Başaramayacağız diye düşündü. Modi'ni vaktinde bulamayacağız. Telefon tekrar çaldı. Wallander, Hanson'un onları kaç kere aradığını sayamıyordu artık.
Lindfeld'in arabası, dedi. Daha önceden düşünmediydik.
Evet, dedi Wallander, çok haklısın.
Normalde evinin önünde olurmuş ama şu anda yerinde yok. Bölgeyi alarma geçirdik. FHC 803 plakalı lacivert bir FAV Golf.
Bu vakada da her araba lacivert diye düşündü Wallander. Saat 5'e 10 dakika vardı. Odaya yorgun ve ağır bir hava hakimdi. Wallander herkesin mağlup göründüğünü düşünüyordu. Kimse ne yapacağını bilmiyordu. Martinson ayağa kalktı. Yemek yemek zorundayım, dedi. Österle'den'deki burgerciye gidiyorum. Bir şey isteyen var mı?
Wallander hayır anlamında kafasını salladı. Martinson diğerlerinin siparişlerini yazdı. Birkaç saniye sonra döndü.
Hiç param yok, dedi. Biriniz borç verebilir misiniz?
Wallander'in 20 kronu vardı. Ne garip ki başka kimsede nakit yoktu.
ATM'ye gideyim bari, dedi Martinson. Gene gözden kayboldu. Wallander boş boş duvara bakıyordu. Beyni sızlıyordu. Fakat artan baş ağrısının altında bir yerde bir fikir belirmeye başladı.
Wallander nereden geldiğini bilmiyordu fakat birden irkildi. Diğerleri ona döndü. Martinson ne dedi?
Yiyecek bir şeyler almaya gidiyorum.
Hayır, ondan sonra.
ATM'ye uğrayacakmış.
Buna ne dersiniz diye sordu Wallander. Gözümüzün önündeki bir şey. Bu bizim kahve makinesi olabilir mi?
Takip edemiyorum şu an, dedi Höglund.
Hiç düşünmeden yaptığımız bir şey işte.
Yiyecek almak mı?
Bir kartı bir makineye sokmak, nakit çekip dekont almak.
Wallander Alfredson'a döndü. Moody'nin notlarında ATM hakkında herhangi bir şey yazıyor muydu?
Alfredson dudağını ısırdı, kafasını kaldırıp Wallander'a baktı.
Biliyor musun, galiba yazıyor.
Ne?
Tam hatırlamıyorum, bana ya da Martinson'a önemli gelmemişti.
Wallander yumruğunu masaya vurdu. Notları nerede?
Martinson yanına aldı.
Wallander çoktan ayaklanmış kapıdan çıkıyordu. Alfredson da onun peşinden Martinson'un odasına girdi. Moody'nin buruş buruş notları Martinson'un telefonunun yanında masaya serilmişti. Alfredson notları karıştırmaya başladı. Wallander sabırla bekledi.
İşte burada, diyerek ona bir kağıt parçası uzattı Alfredson.
Wallander gözlüğünü takıp notlara şöyle bir göz gezdirdi. Kağıdın üstü tavuk ve kedi çizimleriyle doluydu. En dipte karmaşık ve Wallander için şifresi çözülemez hesaplamaların arasında Moody'nin kağıt yırtılana kadar altını çizdiği bir cümle yazıyordu.
Esas tetik, ATM olabilir mi?
Aradığın bu tarz bir not muydu diye sordu Alfredson, fakat cevap alamadı.
Wallander çoktan toplantı odasının yolunu tutmuştu. Bundan emindi. Daha iyi bir yer düşünülebilir miydi?
40. ayrımın sonu. Sayfa 499.